Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 2 Mayıs 2018 Çarşamba gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Amerikan yönetimi Mike Pompeo'lu, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'lu dönemine başladı. Orta Doğu turunu da tamamladı Pompeo ve tabii ki Amerika'nın Suriye üzerinden İran'a yönelik eleştirileri ve hedef tahtasına koymasına İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun PowerPoint sunumu eklenmiş vaziyette. Suriye çatışması ve bunun ötesinde nükleer anlaşma, dünya güçleriyle İran arasında yapılmış nükleer anlaşmayı hedefleyen yeni bir sürece giriliyor gibi gözüküyor. Açıklamalar var. Bugün de dünkü gündem devam ediyor aslında. Beyaz Saray'dan, Rusya'dan İran'ın tepkileri var. Gündeme damgasını vuran 12'si deniliyordu. 12 Mayıs artık eli kulağında, hatta öncesinde olabilir. Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan geri adım atması, çöpe atması söz konusu olabilir ve bu olursa hakikaten Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek gelişmelerin kapısı aralanabilir. Bakmaya devam edeceğiz bugün son gelişmelerle birlikte. Programın ikinci yarısında İstanbul Üniversitesi'nden doçent Doktor Hakan Güneş ile konuşacağız. Rusya'nın tavrına bakacağız. Tabii ki AB'nin tavrına bakacağız. İran, Suriye, İsrail, Amerika ekseninde, yani Türkiye'nin bölgesindeki olası gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Tabii dünyanın dört bir yanından haberlerim var. Ermenistan'da başbakan seçilemedi. Paşinyan kendisini dayatıyordu. Demokratik süreç, sokaklardaki demokrasi arayışının sonucu olarak parlamentoda herkesin birleşip kendisini seçmesi şart koştu. Ancak bu olmadı. Yeterli oya ulaşamadı. Şimdi sokakları yeniden hareketlendirmeye çalışıyor. Ermenistan'da Paşinyan demokratik muhalefetin lideri gözüyle bakılan isim. İsrail'in Yahudi devleti olarak tanımlandığı yasa tasarısı ilk oylamadan geçti. Mahmut Abbas'la ilgili tartışmalar var. Özellikle Yahudi soykırımıyla alakalı tartışmalı lafları ortalığı biraz karıştırmış durumda. Dün 1 Mayıs'tı. Programa da 1 Mayıs'la başlamıştık. Dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs meydanları doldu ama dolmayan yerler de vardı. Dikkat çekici olan Paris'te yaşanan şiddet oldu. Detaylarını önümüzdeki dakikalarda size aktaracağım. Frekanslarımızı anımsatalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2 ve internet üzerinden yine Sputnik Türkiye'nin web sitesinden rsfm.com.tr'den bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, İran'ın daha fazla hedef tahtasına konulacağı sadece Suriye hükümetine, Rusya ile birlikte desteğinden ötürü değil ama nükleer anlaşmanın da tartışma konusu edileceği yeni bir dönemin eşiğine gelmiş gözüküyor bölge ve dünya. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önce Brüksel'de geçen hafta müttefikleriyle, hafta sonuna doğru müttefik ülkelerle buluştu NATO toplantısı vesilesiyle. Ardından Suudi Arabistan, İsrail ve Ürdün hattında 3 ülkeyi turladı ve Dışişleri Bakanlığı'nda düğmeye resmen bastı. İlk konuşmasını gerçekleştirdi. Amerikalı diplomatların dünyanın her köşesinde olması gerektiğini ve amaçlarımızı yerine getirmek için çalışmaları gereklidir mesajı aktardı. Kongre onayını geçen hafta almıştı. Dışişleri Bakanlığı'na yeni bir hayat getireceği taahhüdü var Mike Pompeo'nun. Görevim size öncülük yapmak. Amerika hedeflerine sizler olmadan ulaşamaz mesajları verdi. 70. Dışişleri Bakanı oldu Amerika'nın kendisi. Ve tabii ki sıcak başlamıştı. Orta Doğu turunda İran karşıtı mesajlarla başladı Mike Pompeo. Suudi Arabistan ve İsrail görüşmelerinde İsrail'deki temaslarının hemen ardından dünya için en büyük tehdit militan İslam ile nükleer silahların evliliği ifadelerini kullandı. İran'ı en büyük istikrarsızlaştırıcı terörist ülke diye de nitelendirdi Mike Pompeo. Şimdi hemen eş zamanlı olarak dün detaylıca aktarmıştım size İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun PowerPoint eşliğinde İngilizce yaptığı sunum, Mossad'ın ele geçirdiği söylenen belgeler. 55 bin sayfa gizli belge, 183 CD'den bahsediliyor. İşte bütün bunları Mossad bir operasyondaki, enteresan hakikaten bu kadar bir Tahran'da hatta işte hani etrafında bir sürü bina olan bir depodan, ambar gibi bir yerden bahsediliyor ki görüntülerde bu arada eski 2014'ten kalma çatısından anlaşılıyor. Eski görüntüler seçilmiş. Bunlar eşliğinde bir sunum yaptı Netanyahu. Özeti şu: İran yalan söylüyor. 2015 anlaşmasına rağmen askeri nükleer programını devam ettirdi iddiasını ortaya atmış vaziyette. Pek ikna edici olmadı aslında. İran'a hasmane bakan Amerikalıları da, uzmanları da, İsrail de aynı şekilde, muhalifleri de ikna edebilmiş değil ama Beyaz Saray ikna olmuş vaziyette. Zaten Trump da izlemişti, dün aktarmıştım size. Beyaz Saray sözcüsü dün akşam Sarah Sanders açıklama yaptı. İran'la nükleer anlaşmanın en başta yanlış ifade ve iddialar üzerinden yapıldığını ve İran'ın dürüst davranmadığını iddia etti Sarah Sanders. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi. Böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Biz de şimdi bununla ilgili bir büyük problemimiz var dedi. Tabii bunların detaylarını anlatmıyor. Nükleer kapasitenin ifade edildiğinden daha ileri düzeyde olduğu iddiasını ortaya atıyor. Şimdiki haliyle devam ederse 7 yıllık süre içinde İran çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak diye de ifadeler kullanmış vaziyette. Tabii şimdi o kadar çok yalan söylendi ki akıllara hemen Netanyahu'nun görüntüleri de çok kullanılıyor. Saddam hemen nükleer silah yapacak diye iddiaları içeren konuşmaları geliyor. Bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Dolayısıyla da şüphelerle karşılaşılıyor. Rusya bu noktada Viyana'daki BM daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov aracılığıyla bir açıklama yaptı ki Netanyahu ile bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüştü ve Putin nükleer anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı kalınmasının öneminin altını çizmişti. Şimdi Ulyanov'un açıklaması var ki Ulyanov Netanyahu'nun açıkladığı İran'la ilgili belgelerin teyide muhtaç olduğu görüşünü dile getirmiş. 100 bin belgenin kopyalarından bahsediyorlar bu arada. Birazcık konuyla bağlantılı olanlar aslında bu belgelerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan, kurumundan hacklenmiş olabileceği iddiasını gündeme taşıyorlar. Bunlar da 2015 anlaşması öncesi bizzat İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na teslim ettiği belgeler olduğu söyleniyor. Bilemiyoruz. Yani İsrail aslında Mossad'ın öyle bir operasyonu olmadı. Hackledi OYK'yı. OYK'nın elindeki belgeleri OYK'ya sunuyor ve dünyaya sunuyor şeklinde yorumlar var. Tabii daha temkinli yaklaşmış Rusya'nın BM daimi temsilcisi Ulyanov. OYK'nın öncelikle incelemesi gerektiğini söylemiş. Yani aslında kendi elindeki belgeleri incelesin demeye getirir gibi bir durum oraya varıyor. Bu iddialar ortadayken daha doğrusu. OYK'nın ilk açıklamasında İran'ın anlaşmaya uyduğu ve anlaşmayı ihlal edecek adımlar atmadığı vurgulanıyor ki dünya güçleriyle İran arasında yapılmış anlaşma aslında çok sıkı bir denetim mekanizması da içeriyor Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından. Bu tabii ki bu anlaşmanın Amerika ayağında işte 6 ayda bir Amerikan başkanının kongreye bu anlaşmanın devamını tavsiye etmesi ve yaptırımlarında aşama aşama İran'a kaldırılması gerekiyor. El konulmuş mal varlıkları var İran'ın. Aslına bakarsanız bu anlaşmayı o anlamda uygulamayan bankacılık, uluslararası bankacılık sisteminde problemler yaratan, Avrupa Birliği'ni zorda bırakan Amerika'nın ta kendisi, anlaşmayı uygulamayan şartlarını düşündüğümüz zaman, ortak eylem planını, OYK'da İran'ın teknik anlamda bu anlaşmaya uyduğunu iddia ediyor. Rusya'nın tutumu bu. Aceleci yargıda bulunmadı zaten Atom Enerjisi Kurumu, bakmaları gerekiyor dedi nihayetinde. Evet, Trump yönetiminin sıkı müttefiki Avrupa Birliği ülkeleri, başta Britanya, Fransa, Almanya. Onlar da anlaşmaya sadık kalınmasından yana gibi gözüküyorlar. Gerçi küçük çaplı çatlaklar yok değil. Geçen hafta Macron'un, Fransa liderinin Amerika temasları sırasında söylediği gibi anlaşmanın kalması ama yenilenmesi, yenisinin yapılması. Öyle dedi Macron. Ne olacak? Göreceğiz Avrupa Birliği'nin tavrını. Soracağız bu arada ikinci bölümde konuğumuza doçent doktor Hakan Güneş'e hem Rusya'nın demin özetlediğim tutumunu hem Avrupalıların ama İran'dan da İsrail'e sert yanıtlar eksik değil. Gizli silah programı, nükleer silah programına dair kanıt buldukları iddiasına İran Savunma Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Emir Hatemi Netanyahu'nun iddialarını İsrail'in provokatif eylemleri diye nitelendirdi ve Tahran'ın bunları yanıtsız bırakmayacağını söyledi. Tümüyle temelsiz ve sokaktaki sıradan insan tarafından bile kabul görmeyen iddiaları gündeme getirmesinin Netanyahu'nun Siyonist rejimin son dönemde bölgede uğradığı yenilgilerden duyduğu endişenin işaretine bağlamış durumda Hatemi. Başbakanı ve Siyonist rejim rasyonellikten uzaklaştıkça uzaklaşıyor demiş. Tahran'ın karşılığı sürpriz olacaktır ve siz buna pişman olacaksınız demiş. Tehlikeli davranışları durdurma çağrısı yapmış. Aynı zamanda işte Kudüs'ün başkent olma durumunun Amerika dahil dünyada pek çok ülkeye kabul ettirilmesi çabaları da var. Bunun içerisinde tabii Suriye meselesi de var. Bunların içerisindeki en son Suriye'de İsrail uçaklarının İran'ın mevzilendiği bir üssü, bir başka üssü daha önce de benzerleri olmuştu. Vurduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İsrail açıkça biz vurduk demedi ama bütün gözler, bütün dikkatler İsrail'e çevrilmiş vaziyette. Şimdi tabii İran'ın İsrail'e saldırmak için naklettiği füzeleri vurduğu iddiasını bu sefer ortaya atmış bazı Amerikalı yetkililer. Havadan karaya füzeler ve uçak savar füzeleri olduğu söyleniyor. Bu noktada Suriye sahası üzerinden de bir derin bir kapışma olduğunu belirtmek lazım. İşin bir de Körfez ülkeleri ayağı var. Körfez monarşileri ayağı demek lazım. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yakın zamanda Hariri'nin de Lübnan Başbakanı'na dahil olduğu ki Suudiler onu rehin almışlardı hatırlayalım. Aynı karede yer almış Fas. Fas'tan dikkat çekici bir çıkış geldi dün. İran ile diplomatik ilişkilerini kesti. Fas kralı o selfie'de yerini almıştı. Herkes tarafından manidar bulundu. Fas diplomatik ilişkileri kesmesinin de ise Polisario cephesi Batı Sahra'nın bağımsızlığı için yıllardır mücadele veren BM aracılığıyla soruna çözüm bulunması için uğraşılan Batı Sahra'daki Polisario cephesi arasındaki ilişki ona bağladı. Bu istikrarımızı tehdit ediyor denildi. Fas Dışişleri Bakanı Nasir Burita'nın yaptığı basın açıklamasında Polisario cephesine Lübnan merkezli Hizbullah'ın da bağlantılı olduğu, Tahran'daki elçiliği kapatma kararı aldıkları ve İran Büyükelçisi'nin de ülkeyi terk etmesini istediklerini söyledi kendisi. Hizbullah açıklama yaptı, yalanlama yaptı daha doğrusu. Polisario cephesine fon sağladıkları ve eğitim verdikleri ithamlarını reddetti ve Fas'ın İran'la diplomatik ilişkileri kesme kararını ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla aldığını ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan cephesinde tabii, onlar Fas'a destek verdiler. Yine Suudi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Fas'ın İran'a yönelik bu tutumunu desteklediler. İran'dan da yalanlama geldi bugün. Polisario cephesinin silahlandırıldığı suçlamaları reddedildi İran Dışişleri Bakanlığı tarafından. Tümüyle asılsız ifadeleri kullanıldı İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Şimdi tabii bu eski bir sorun. 1990'ların başında BM arabuluculuğuyla bir ateşkes anlaşmasına varıldı ve Polisario cephesi Fas'tan bağımsızlık talep ediyor. Batı Sahra halkı da biraz Fas'tan farklı açıkçası. Ama tabii bu sorun da bir türlü çözümlenemiyor. BM'de Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmelerde bugüne kadar başarılı sonuçlanabilmiş değil. 1975'te İspanyol sömürgesiydi aslında burası. Fas kendi topraklarına kattı Batı Sahra'yı. Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario cephesi ile Fas yönetimi arasında, Rabat arasında gerginlik bir türlü dinmedi. Ama doğaları da biraz farklı. Polisario cephesi seküler, tümüyle laik bir yapıya sahip. Kadınların çok etkili olduğu Batı Sahra'da, hatta Fas'ın geleneksel kodlarından çok daha farklı yaşam biçimlerini barındıran bir yer Batı Sahra. İran'la böyle bir bu tarz bir bağlantı kurulması da tabii ki enteresan, doğruysa iddialar. Evet, Suriye sahasına bakıyoruz. Humus'taki militanlar bölgedeki son kalelerini savaşmadan terk etmeye karar vermişler. Elvair bölgesinde Rusya ve Suriye bayrakları asılmış vaziyette. 48 saat içerisinde Suriye ordusuna teslim etmeleri gerekiyor. Ağır ve orta ağırlıktaki silahları. Ateşkes kabul etmeyenler 3 gün içerisinde edenler ve aileleri İdlib ve Cerablus yönüne hareket etmesi bekleniyor. Radikal gruplar da var. Onlar ne yapacak diye bütün gözler onlara çevrilmiş vaziyette. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Yitir Neuwert'in dün açıklaması vardı. Suriye'de IŞİD'in elinde tuttuğu son bölgeleri operasyonlar başlattıklarını söyledi. Suriye'de toprak kontrol etmesini IŞİD'in ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz diye ifadeler kullandı. Sınırların IŞİD'e karşı güvenli olmasını sağlayacağız diye de yine ifadeler kullanmış vaziyette. Bir de Suriye toplumunu böyle daha bölük pörçük yansıtmak Amerika'nın genel tutumu. Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler de dahil tüm Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacağız diye böyle ayrılıklara, gayrılıklara, farklılıklara vurgu yapan Suriye vatandaşlığı üzerinden değil de asılları şudur diye altlarını çizen bir açıklama bu elbette. Bu arada PYD yöneticisi bir açıklama yapmış, Evas Eli, Sputnik'e konuşmuş Hikmet Durgun'a. Arap devletlerinin Suriye'ye konuşlandırılmasını Amerikalıların hedeflediği vurgusu yapmış gibi zaten bunu biliyoruz. Ama haberin içerisinde Mısır ve Ürdün'ün Suriye'ye asker göndermeye sıcak bakmadıkları vurgusu var. Tabii işgal gücü olarak Suriye'ye giderlerse hakikaten çok nahoş durumlar ortaya çıkabilir. Ama Suudi Arabistan zaten IŞİD'in, İslam ordusunun Suriye'de Batı fonuyla çatışan, savaşan yıllardır bütün cihatçı gruplarının arkasında bir şekilde zaten körfez ülkeleri var. Şimdi kendi askerlerini göndermeye cesaret edebilirler mi? Tabii orası ayrı bir tartışma konusu. Evas Eli ise demiş ki Arap ülkeleri gelirse Türkiye ve Suriye hükümeti sesini çıkartamaz. Enteresan bir iddia. Niye çıkartamıyorlarmış? Orasının yanıtına bakıyorum. Vermiş mi? Yok. Vermemiş. Evet, Amerika-Rusya ilişkileri. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis'in Senato'da yaptığı konuşmadan Rusya ile ilgili başlıklar çıkmış. Türkiye gibi müttefik ülkelere Rusya'dan silah aldıkları gerekçesiyle yaptırım uygulama meselesinde esnek davranılması istemiş Mattis. Aslına bakarsanız bu konuda açıklama gelmişti Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell'dan geçen hafta. S-400 füze savunma sistemleri alması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söylemişti ki Senato'da da bu yönde bir hareketlilik olduğunu biliyoruz. F-35 programına Türkiye'nin katılımını engellemek üzere tasarılar sunulduğunu biliyoruz Amerikalı kongre üyeleri tarafından. İşte Mattis ulusal güvenlik için bu konuda istisna yapılması gerektiğini söylemiş. Çünkü böyle kararlar alınırsa kendimizi cezalandırırız demiş. Tek örnek olarak da Türkiye'yi vermiyor burada. Mesela Güney Asya stratejisinde önemli yer tutan Endonezya'nın aynı durumda olduğunu söylüyor. Bir yandan Jakarta yönetimi Amerikan sistemleri ve uçakları almak isterken diğer yandan da mevcut askeri sistemleri işler tutmak için bir şeyler yapmak zorunda. Onlar da vaktiyle Sovyet yapımı, Sovyetlerden geldiği için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Biz de esnek davranalım ifadelerini kullanmış özetle. Şimdi tabii Rusya'da çevreleme kaygısı içerisinde onu biliyoruz. En son Baltık Denizi üzerinde Amerikan donanmasına ait savaş uçağına önleme yapıldığı haberleri var. Yine İngiliz uçakları Karadeniz'de. Hatta saldırganlara karşı mücadele edecekmiş Karadeniz'de Britanya uçakları. Biraz uzaktalar ülkelerinden tabii. Karadeniz'de Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi, Gürcistan gibi ülkelerin sahilleri var. Britanya'nın yok ama orada saldırganlığa karşı mücadele ediyormuş. Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri Typhoon savaş uçaklarını potansiyel saldırganlığa karşı mücadele amacıyla NATO'nun Karadeniz'deki hava polis misyonuna katacaklarını söylemişler. Acaba kimi hedef alacaklar orada? Evet, Bağdat'ta IŞİD saldırısı var. 8 ölü, 12 yaralı diye görüyorum. Kuzeydeki Tarimiye ilçesinde devlet hastanesi kaynakları veriyor bu sayı. IŞİD militanlarının silahlı saldırı gerçekleştirdiği, ikisi polis, 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Böyle cepçikler, hücreler devam ediyor. Orta Doğu'da İsrail parlamentosu Knesset, İsrail'i Yahudi halkının ulusal devleti şeklinde tanımlayan yasa tasarısının hazırlık okumasında onayını vermiş. 64 evet, 50 hayır. Tabii ki kaygılananlar da yok değil aslında rakamlara baktığımız zaman. Irkçılık suçlamaları Knesset'teki Arap milletvekilleri Ahmet El Tibi'den gelmiş. İki tür vatandaş öngörüyor. Hakları olan Yahudiler ile kalmalarına izin verilecek ancak hakları bulunmayan diğer grup Arapları kastediyor burada. Bu ırkçılık değilse ırkçılık ne demek bilmiyorum eleştirileri getirmiş. Knesset'te 3 okuma yapılması gerekiyor. 3 okumada da onaylanması gerekiyor. Bakalım bundan sonra ne olacak? Bu Yahudi halkının ulusal devleti meselesinde. Bu arada Japonya Başbakanı Shinzo Abe Orta Doğu turu kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmüş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayacakları mesajını vermiş. Bir başka başlık Abbas'la ilgili Filistin Ulusal Konseyi toplantısında Avrupa'daki Yahudi kırımlarının sebebinin antisemitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal meseleler olduğu iddiasını dile getirmiş. Pogromları kastediyor. Burada araştırmacılara atıf yapmış, Moskova Üniversitesi'nde yazdığı doktora tezinde Siyonist hareket ve Nazilerin 1930'lardaki ilişkilerini incelemiş bir isim Mahmut Abbas ve bu yüzden de İsrail yetkililer kendisini soykırım inkarcısı olmakla suçlamıştı. Geçmişte böyle şeyler var tabii ama 2014'te Abbas Yahudi soykırımını modern tarihin en iğrenç suçu diye nitelendirmiş idi. Şimdi böyle bir çıkış yapması tabii Yahudi gruplardan tepki aldı. Özellikle J Street ki solcu lobi kuruluşu bu tarz bir söylemin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve Gazze'de yaşanan insani krizin önüne geçmek için mevcut uluslararası eylem gerekliliği konusunda ve iki devletli çözüm konusunda dikkatleri dağıtmayı hedefliyor. Bu açıklaması yapmış J Street. Evet, 1 Mayıs. En başta Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova dahil ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanmış. Kızıl Meydan'da 130 bin kişiden bahsediliyor. İşçiler, gaziler, öğrenciler, meslek grupları, parlamento temsilcileri, belediye başkanı Sergey Sobyanin de katılmış vaziyette. Bayraklar, pankartlar, kutlamalar, çiçekler, balonlar. İşçi yoksul olmamalı, yaşasın işçi sınıfı, yaşasın 1 Mayıs, güçlü meslek birlikleri, güçlü Rusya, gençlik bizim geleceğimiz gibi de sloganlar atılmış. Yakutsk, Krasnodar, Kamara, Perm, Voronej, Vladivostok, Kursk gibi kentler her yerde, Kırım'da aynı şekilde, Simferopol'de 27 bin kişilik bir etkinlik düzenlenmiş vaziyette. Türkiye'de ancak Maltepe sahilinde yapılabildi. Miting alanı gösterilen yerde İstanbul'da Taksim'de geleneksel tarihi miting alanı 1 Mayıs'ın miting alanında düzenlenemedi. Girmeyi başaran Disk Maden İş'ten işçiler vardı ama çok sınırlı kaldı sayıları. Ayrıca İstanbul çapında da 84 kişi, çoğu Beşiktaş'ta, yani 60 kadarı gözaltına alınmış. Avrupa'da da Paris şiddetin merkezi olmuş artık. Fransa zaten öyle 1 Mayıs'ların falan kutlanamaz hale geldiği bir ülke haline geldi. Yürüyüş yapan göstericilere Fransız polisi göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve gazeteciler de yaralanmış vaziyette. 68 olaylarının 50. yıl dönümünde düzenleniyor bu. Demiryolu işçileri Air France çalışanlarının yaptığı grevlerin gölgesinde tabii biraz da kalıyor. Macron'un neoliberal ekonomik politikalarına. Bastille Meydanı'nda 1200 gösterici yürüyüş sırasında da biraz da şiddete başvurmuşlar. Mağazalara, restoranlara da saldırmışlar ve 200 kişi gözaltına alınmış, onlarca yaralı. Batı ülkelerinde 1 Mayıs'ı kutlamak o kadar kolay olmuyor. Daha çok sol geçmişe sahip, sosyalist geçmişe sahip ülkelerde şenlikli bir biçimde kutlanabiliyor 1 Mayıs. Fransa'da herhalde artık 1 Mayıs'ın Fransa'da da 1 Mayıs Türkiye'deki gibi olacak. Öyle bir yola girmiş gibi gözüküyor. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Avustralya'yı ziyaret ediyor. Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için leziz demiş kendisi. Acaba öyle mi dedi yoksa yemekleri mi kastediyordu diye bir tartışma söz konusu. İngilizce konuşurken basitçe dilinin sürçtüğünü söylüyor bazı gözlemciler. Delişü. Fransızca'ya da benim de dilim dönmüyor. Güzel anlamına geliyor aynı zamanda. Çok iyi durumdasın, güzel. Donald Trump da Macron'a dönüp eşi için bunu söylemişti. Epey tartışmalar yapılmıştı. Efendim Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye kırmızı çizgilerimizi aşmaya çok yaklaşmıştı tespitinde bulunmuş Nikos Kotsias. Sahil güvenliği arasında iki ülkenin Ocak sonunda yaşanan gerilimleri anımsatmış. Hala dinmiyor gerilim. Avrupa Birliği ise Yunanistan'a Türkiye'den geçmeye çalışan sığınmacı sayısında yeniden artış olduğunu, önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Ve Ermenistan parlamentosu dün başbakanı seçemedi. 45 vekilin desteğini alabildi Paşinyan. 53 oya ihtiyacı vardı. İktidardaki Cumhuriyetçi Partili vekillerin tümü hayır oyu kullandılar. Paşinyan'ı seçmek istemiyorlar. Seçimlerde seçildi bu milletvekilleri bu arada. Temsiliyet nitelikleri var. Ancak Paşinyan sokakta biriken insanların kendisini istediğini ve söylüyor ve tek aday olmakta ısrarlı. Bu arada da tabii demokrasiden bahsediyor. Demokrasi ama tek aday Paşinyan olacak ve herkes onu seçmek zorunda olacak. Böyle bir manzara çıkıyor. Salt demokrasi açısından yaklaşırsak Paşinyan demiş ki zafere kadar sürecek. Yani bizim istediğimizi seçeceksiniz kardeşim, bizim istemediğimizi seçemezsiniz diyorlar özetle. Yine on binlerce insan yolları kapatmış, sivil itaatsizlik çağrıları. Yani böyle Ermeniler, Ermenistan parlamentosu ya Paşinyan'ı seçecek ya da kaos olacak gibi bir durum söz konusu. Donald Trump kendi kendinin doktoru, sağlığı başkanlığa müsaittir raporunu bizzat almış kendisi. Ki Ocak'ta sağlık kontrolünden geçmişti dedikodular çıkınca, 70 yaşında kendisi. Ve başkana 20 yıl daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşardı diye de rapor çıkartmışlardı. Ama pek de öyle değilmiş aslında. Zihinsel sağlığı ile ilgili de sorunlardan bahsediliyordu. 3 rahatsızlıkla ilgili ilaç kullandığını söylüyor ki şahsi doktoru Harold Bornstein. Bir kelleye karşı bir prostat ilacı, gül hastalığı denen cilt rahatsızlığına karşı antibiyotik, yüksek kolesterol ve lipid düşürücü statin olduğunu söylüyorlar bu ilaçların. Evet, böyle bir durum var. Vaktim azalıyor. Evet, Koreler. Ban Ki-moon üzerinde baskılar var. Kuzeydeki kardeşleriyle barışmak istiyor ama Amerikan askeri de var. 28 bin Amerikan askeri. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, hatta Kore Savaşı'ndan bu yana oralarda. Ne olacak, ne bitecek? Devlet Başkanı Moon Jae-in Amerikan askerlerinin gitmesi gerekmiyor diye bir açıklama yapmak durumunda kalmış. Hani kalabilirsiniz, aman bizim barışımızı bozmayın, siz kalın, biz tamam kabul ediyoruz burada kalmanızı da bırakın Kuzey'le. Tabii ki bunlar benim yorumlarım. Tabii şimdi Kuzey'le Güney barışınca Amerika'nın askeri varlığına da nükleer şemsiyesine de Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınırsa, barış olursa ihtiyaç kalmıyor o zaman tabii. Bu Amerika'nın ne kadar işine gelecek diye de ayrı bir soru işareti var. Kolay değil Güney Kore'nin solcu lideri Moon Jae-in'in işi. Geçen hafta buluşmuşlardı tarihi zirvede, anımsatalım. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın da Güney Kore'yi ziyaret ettiğini belirtelim. Serbest ticaret anlaşması imzalama çabaları var. 4 anlaşmaya imza konulmuş, hem eğitim hem kültür alanında. Stratejik ortaklığa çıkartmaya çalışıyorlar ilişkileri. Ve FIFA Dünya Kupası'nın orijinali 2018 Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok kentine ulaşmış vaziyette. Turnuvayı zirvede tamamlayan ülkeye verilecek bu Dünya Kupası. Geleneksel dünya turnesini tamamlamış, son 48 saati Japonya'daymış, 50 ülkeyi gezdi ve en son ev sahibi Rusya'nın uzak doğusundaki Vladivostok'a ulaştı. Kupa 9 Rus şehrinde gösterilecek ve Moskova'ya götürülecek ve 14 Haziran 15 Temmuz tarihlerinde 11 kentte düzenlenecek Dünya Kupası. Biz de heyecanla bekliyoruz. Efendim bir ara verelim. B.G. Thomas'tan Raindrops Keep Falling On My Head'le bir ara verelim. Nefes alalım. Doçent Doktor Hakan Güneş'le birazdan buradayız. And just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. And those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent doktor Hakan Güneş var, İstanbul Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Ha, merhabalar. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi ben ilk bölümde de son gelişmeleri aktardım. Aslında 3 gündür de aktarmaya çalışıyorum. Hakikaten Amerika'da Rex Tillerson'ın gidip Trump'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak Mike Pompeo'yu atamasıyla birlikte hareketlendi Orta Doğu. Mike Pompeo ilk mesajlarında İran'ı Orta Doğu turuna çıktı. Suudi Arabistan, İsrail ve Ürdün. O mesajları verirken Netanyahu çıktı. Sadece Suriye üzerinden değil, nükleer programı etkileyecek şekilde İran'ın hedef tahtasına konulduğu anlaşılan bir dönem başladı. Herkes uyuyor diyor İran nükleer anlaşmaya, 2011 tarihli anlaşmaya. Rusya her zamanki gibi anlaşmaya bağlı kalınmasını istiyor. Ama Amerika ile İsrail, şimdi Donald Trump da Mayıs ortasında, yaklaşık belki daha önce anlaşmadan Amerika'yı geri çekebilir. Hakikaten neden böyle yapıyorlar diye sorarak başlamak istiyorum. Niçin böylesi bir zamanlamada şu anda hem Suriye sahası üzerinden, hem nükleer mesele üzerinden, hem Avrupa Birliği'ne hem Rusya'yı rahatsız edecek hamleler niçin yapılıyor?
Tabii Trump'ın birçok davranışını tam yerli yerine oturtamıyoruz malum. Üstelik de sonunda örneğin Kore'deki gelişmelere baktığımızda sürpriz noktalara doğru varabildiğini, kendisinin de bu noktada hepimizi şaşırtan yaklaşımları sergileyebildiğini görüyoruz. Şimdi bu şey konusunda, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi, nereden baksanız 39 yıllık bir gerilim. Ve bunun yani savaş anına geleceğini biz çok konuştuk tarih boyunca. Ve yine şu anda bu konuşuluyor. Hatta çok detaylı konuşuluyor. Yani İsrail'de de konuşuluyor, başka yerlerde de. İsrail örneğin işte kuzey hattındaki ordunun yeterince hazırlıklı olup olmadığını tartışıyor. Komutanlarını suçluyor. Yani iç konular, yani ciddi bir savaş hazırlığı adeta konuşuluyor. Efendim Suriye'de mi olacak konusunda sayısız analist birbirleriyle tartışıyor. Yani saldırı İran'a mı olacak, Suriye'de mi olacak derken, ben de daha ziyade henüz bir saldırı olmayacağı kanaatine sahip olanlardanım. Ama bu, yani sorunuza hemen bağlamaya çalışayım. Peki bunlar neden oluyor? Şimdi bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız. Netanyahu'nun her zaman bu türden ziyaretler öncesi ve sırasında Amerikan kamuoyunu hareketlendirmek ve Amerika'daki politika çevrelerini hareketlendirmek, keza İsrail lobisi çok, çok farklı parçalardan oluşuyor, bunları hareketlendirmek için, bu kendi radikal tezlerine taraftar bulabilmek için bir kampanya yaptığını görebiliyoruz. Birinci faktör galiba bu. İkincisi, herkes Pompeo'nun çok hem Trump yönetimi içerisinde hem de Amerika'nın son yıllardaki en şahin isimlerinden birisi olduğunu ve özellikle Suudilerle çok yakın, İsrail'le çok dost ve İran'a çok düşman birisi olduğunu herkes biliyor. Aslında belki bu vesileyle şunu hatırlayalım. Çarşı pazar yine karışmıştı. Pompeo'nun bir önceki ziyaretinde Pompeo yine aşağı yukarı aynı güzergahı izlemişti ve Ankara'dan geçmişti, hatırlayalım. Tam aşağı yukarı bir sene oldu. O zaman da Türk-İran ilişkileri karışmıştı. Çünkü Türkiye yönetimi, daha sonra İbrahim Kalın'ın açıklamalarını anladık ki, Pompeo'ya bir dosya verdik dediler. Yani Cumhurbaşkanlığı resim açıklaması buydu. İran'a karşı çeşitli yaptırım ya da İran'a karşı çeşitli yaklaşımlar içerisinde biz de yer alabiliriz teklifi sundular. Türkiye-İsrail ilişkileri, pardon, İran ilişkileri müthiş gerilmişti. Şimdi ama ne oldu? Sonra işte görüyoruz ki hala bir yandan da işte bu Astana sürecinde partnerlik sürdürülüyor. zarifiyle sabah akşam geliniyor gidiliyor. Yani devletler bazen beklenmedik manevralara kalkışabiliyorlar ve bu da onların şu anda ittifak içinde oldukları efendim yapılara ne kadar sadık olduğunu ya da olmadığını aslında.
Peki Suriye'nin sözünüzü kestim ama Suriye'de şimdi bu cephe aslında Amerika İsrail cephesi Suriye'de epeydir zorlanıyordu. Tabii ki tutundukları yerler var. Tutundukları yerlerde de tek parça bir Suriye'nin olmaması için uğraştıkları da çok açık. Yerellikler evet. vurgusu, işte özellikler vurgusu, yerel güçler vurgusu, sürekli etnik farklılıkların altının çizilmesi, vatandaşlık mefhumu değil de onun böyle ince ince şeylerin altın çizilmesiyle ayrı bölgeler, Suriye'de bir otorite olmaması, bir devlet otoritesinin ortadan kaldırılması aslında bir bölme parçalama çabasına işaret edecek her türlü mesaj da veriliyor. Ama öte yandan da ele geçirilen yerlere baktığımız zaman, elde tutulan yerlere ya da tutunulan yerlere baktığımız zaman çıkışları yok. Kapalı, sıkışmış halde.
Evet.
Biraz da tabii ki Rusya'nın dışında İran'ın da bir etki alanı var. Rusya ile İran arasına bir şey koyma hamlesi mi bu? Yani öyle de yorumlanabilir mi? Ya da bir unsuru da o diyebilir miyiz mesela?
Şimdi şöyle tabii bu yeni bir denklem değil en azından bu kısmı yani Suriye ile ilgili kısmı. Nereden baksak işte 2011-2012'den itibaren Rusya'nın tam anlamıyla dahil olması itibariyle de baktığımızda 2015 Eylül itibariyle dolayısıyla yeterince sinyal almış durumdayız. Yeterince örnek sahibiyiz. Rusya bu sahadaki politikalarını yani Esad'la Şam yönetimiyle olan ilişkisini ve Suriye politikasını oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer ülkelerle ilişkisini de şöyle tarif ediyor. Yani Türkiye ile, İsrail ile ve diğerleriyle. Ben Suriye'yi böyle görüyorum. Sizinle bu konuda anlaşmıyoruz. Ama bu anlaşmazlığımız başka işler yapmamıza örneğin Türkiye'de nükleer santral, İsrail'le vizesiz rejim ve çok önemli altını hemen çizeyim. İsrail'in en önemli petrol sağlayıcısı Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya. Mesela böyle şeyleri bunlara mani değildir diye bir yaklaşımı var ve bunu da aslında uzun süredir birçok devlette var tabii bu ama Rusya'da çok daha bu belirgin ve problem yaratmadan sürdürülebiliyor. Dolayısıyla Rusya ile İsrail'in zaten hani belirgin bir anlaşmazlık konusu İsrail ile ilgili Suriye ile ilgili diğer konularda işbirliklerini sürdürecekler daha zor zamanlarda da sürdürdüler. Ama burada galiba soru şu yani Suriye sahasındaki İran mevzilerine saldırı olacak mı? Bir kere Hizbullah mevzilerine oldu, oluyor ve olacak. Hiç tartışmaz.
Evet.
Ama bir adım ileri gidip İran'a yapılacak mı? Yani bu çünkü bütün bu gerilim belki biraz böyle İran'a mı saldırı olacak? İran nükleer bir yine bir baş belası, yeni bir Kuzey Kore falan anlatısı. İsrail'in çeşitli tek taraflı hamlelerini uluslararası kamuoyu nezdinde meşrulaştıracak bir adım olacak. Öyle görünüyor. Şimdi orada işte Rusya soru yine daha spesifikleştiğinde şöyle oluyor galiba. Rus hava savunma sistemleri İran şeylerini koruyacak mı? Yahut efendime söyleyeyim İsrail Rusların Suriye'deki hava savunma sistemlerine saldırı düzenleyecek kadar ileri gidecek mi? Soruları böyle daha spesifikleştiriyoruz. Evet. Orada Rusya ile doğrudan bir tabii ki karşı karşıya gelişten kaçınacağını ben düşünüyorum. Daha doğrusu pek çoğumuz bu tahmini kuvvetli bir biçimde yapıyoruz. Fakat İran konusunda ben artık zamanın geldiği kanaatindeyim. Herhalde burada herkes aynı tahmini yapmıyor. Hı-hı. Yani İran'ın doğrudan şeyde de Hizbullah'la beraber İranlı yöneticilerin daha doğrusu İran'ın bölgedeki komutanlarının da hedefte olacağı ve doğrudan saldırıya maruz kalabileceklerini artık bütün bu propaganda yoğunlaşmasının buraya doğru gittiği kanaatindeyim. Hı-hı. Yani böyle bir saldırı çok sürpriz olmayacak. Öte yandan ne var işte şunu biliyoruz Fransa müthiş bir diplomasi atağı içinde çünkü İran'ı yumuşatarak Batı ile eklemleme sürecine ne diyeyim politikasını sürdürmek istiyor. Trump'ı herkes açıkça konuşuyor ki Trump'ı Macron İran'a yönelik doğrudan bir saldırıdan uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü Fransa nükleer anlaşmadan en karlı çıkan ülke. Yani anlaşma Obama tarafından malum esas olarak hani onun onayıyla gerçekleşmiş oldu 5+1. Fakat ertesi gün İran'daki bütün 5 yıldızlı oteller, sayı da fazla değil bu arada, yani Tahran'da her yerde Fransızca konuşuluyordu. Bunu bütün oraya gidip gelenler bilir. Yani Türk uçakları da dahil aktarmalı. Hep böyle bir Fransız şeyine, istilasına adeta uğradılar. Çok ciddi kontratlar alındı. Dolayısıyla İran'ı biraz kollamaya, birazdan fazla kollamaya çalışıyor ama onda tabii bir sınırı var.
Ama işte anlaşmayı, bu anlaşma şöyle yenilenebilecek bir anlaşma değil. İran'ın verdiği tavizlerin haddi hesabı yok. Bana sorarsanız, ben o zaman da yazmıştım 2015'te. Aslında İran hakikaten çok ciddi geri adımlar attı. Amerikalılar daha güçlü bir el sahibi oldular denetim mekanizmaları itibariyle. Şimdi Macron da Amerika'da gidip dedi ki bu anlaşma yenisi yapılıncaya kadar eskisi kalsın diye de düzeltti. Önce baştan şey yapmak lazım deyip de biraz şaşırttı Macron. Ben de ne zaman Tahran'a gitsem etrafta Fransız otomobillerinden geçilmez. Bilirsiniz Tahran'ı gayet iyi. Ki kendilerinin bir milli otomobil sanayisi de vardır İranların. Peki şimdi işin içinde bir de Körfez de var tabii. Hem Suudi Arabistan ve Arap işgal güçlerini Suriye'ye sokmak gibi Fransız ve Amerikan işgal güçlerinin yerine bir Körfez Araplarını koymak gibi bir takım değişkenlerden bahsediliyor. Ne kadar başarılacak ayrı bir soru işareti gerçi ama bir de tabii ki burada işte Fas mesela diplomatik ilişkilerini Polisario cephesi gerekçesiyle kesiverdi dün birdenbire İran'la. Böyle bir diplomatik kıskaç da çalıştırılıyor gibi gözüküyor. Biz aynı fotoğrafta görmüştük değil mi? Hariri, Suudi Arabistan'a esir olmuş Hariri, Fas Kralı ve Suudi Veliaht Prensi'nin fotoğrafı çok konuşulmuştu. Böyle şimdi bir de burada da bir İsrail yanlısı bir körfez hattı oluşuyor. Onlar da İran'a karşı, bunlar bir şey değiştirebilir mi İran'a karşı? Aslında bir şey yapamaz gibi gözüküyor bu cephe ama körfezin de işin içine girdiği bir acayip bir denklem de şekillenmiyor mu bir yandan? İnsan bundan şüphe ediyor tabii. Bilmiyorum, ne düşünürsünüz siz de?
Belli ki yani şimdi bütün bu gayet işte güzel bir şekilde anlattınız. Benim buna ekleyeceğim bir şey yok. Bu zaten çok açık yeni bir şeyin adımın, taktik adımın ortaya çıktığını gösteriyor. Bu artık oldu dediğiniz şey oldu. Yalnız işte nasıl yorum ekleyebilirim şu. Şimdi daha önce mesela hatırlayalım, işte aid donat politikası izlendi. Sonra SDG ağırlıklı başka bir politika. Dolayısıyla yani dönem dönem farklı politikalarla izlenmeye, yapılmaya çalışılan şey sonuç olarak Suriye yönetiminin gücünün zayıflatılması ve ülkenin tamamı üzerinde bir hakimiyet sağlamasının engellenmesi. Bu İsrail'in çok böyle bayıldığı bir tema. Bunu dolayısıyla sıradaki adım az önce sizin güzelce özetlediğiniz tablo olduğunu, dolayısıyla bir alternatif plan olarak sıradaki üzerinde çalışılan projenin bu olduğu anlaşılıyor. Fakat nasıl aid donat, hani sadece bir asker kalmıştı, Amerikan Kongresi'nde konuşma yapılıyordu. Efendim koca planınız şu anda sahada kaç kişi var? Bir kişi diye yanıt vermişti Genelkurmay Sözcüsü. Şimdi ona nasıl benzer, kaç ülke tam katılır, bu nereden girecek falan, bütün bunlar zor konular. Ama çünkü Arap Birliği de giderek bu anlamda parçalanıyor. İlk zamanlardaki gibi değil. Cezayir işte burada Fas'ın Cezayir karşıtlığı kullanılarak hemen onları körfez şey yapıyor. Finanse ediyor ve Polisario meselesini açığa hemen çıkarmış oldular, buradan anladık. Yani bu da böyle tutmayabilir ama tutacak şey şu aslında. Belki onu gözden kaçırmamak lazım Ceyda Hanım. Ben hep onun altını çizmek isterim. Yani sonuç olarak bir 3 seneyi de onunla geçirebiliriz. Yani sonuç olarak yıkım devam eder. Sonuç olarak yani bu aslında kendi içinde başarısız olsa bile biz diyoruz ya işte eğit donat çok komik, başarısız nasıl bir şey. Evet ama yani işte bir seneyi de onunla geçiriyor.
Savaş devam etti.
Savaş devam ediyor, yıkım devam ediyor, çözüm gelmiyor çünkü zaten bir çözüm yok.
Yani otorite kurmadan da
gitmesin bir çözüm yok.
Otorite kurmadan da o çözüm gelemiyor tabii. Bu kadar çoklu parçalar söz konusu olunca biz hala Yugoslavya'nın parçalanmasını toplayamamış durumdayız. 30 sene geçmiş hala biliyoruz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Türkiye her seferinde dönüp dolaşıp tabii ki Türkiye'deki iç politik denklemin de çok etkileyeceği bir şey olduğu aşikar ve nereye döneceği de bilinmiyor ama bütün bu denklemlerde Türkiye çok uzun süre körfez hattına yakın gözüktü. Zaten Suriye'de rejim değişikliğinden yana olduğunu hiç gizlemediler. Etnik ve mezhebi ayrımlara sürekli vurgu yaptılar Ankara'da. Bu noktada bir şeyler değiştirdi mi Türkiye'nin tutumunu? yani bir kayma bir şey var mı? Ya da bu Astana sürecinde en azından bir dengelenme mi var? Siz nasıl görürsünüz? Bu yeni gelişmeler ışığında da tabii Körfez'in, İsrail'in, İran'ın hedef seçilmesi Türkiye'yi nereye doğru ittirebilir?
Yani Türkiye'nin tabii ki İran'la yani bölgesel yaklaşımları, iddiaları ve ittifakları İran'la çok kalıcı ve uzun bir ittifakı mümkün kılmıyor. Yani kabaca şöyle diyelim, bir işte Suudi merkezli, daha batıyla çok içeriden doğrudan işbirliği içinde olan Ürdün, Suudi Arabistan ve müttefikleri diye bir saha tanımlayabiliriz. Bir de böyle daha belki ihvancı bir çizgi, yani krallıklara falan karşı olan ama daha ılımlı İslamcı bir takım modellerin hakim olabileceği bir ittifak alanı var. Bu da küçük bir saha değil. Yani bunların bazılarında iktidardalar, bu görüştekiler. Efendim, dolayısıyla bu görüş bazen Suudi-İran karşıtlığında bile bazen İran'la yakın olabiliyor. Çeşitli ülkelerde, çeşitli konularda. Ama bunun aynı zamanda kalıcı olmasının ve sürdürülebilir olmasının çok imkanlı olmadığı bazı ülkeler. Mesela Irak böyle bir yer. Efendime söyleyeyim, Suriye'de bunu yapmanız pek olarak görünmüyor. Türkiye'nin de yakın planda, yani bazı genel meselelerde işbirliği yapabilse bile İran'la, yakın sahasındaki önemli konularda İran uyumlu olması pek mümkün değil. Dolayısıyla bu Kürt meselesindeki sıkışma ve Suriye Savaşı'ndaki bütün yanlış politikaların birikiminden çıkmak için bir mecburi ara durak gibi geliyor bana. Ve hala bilmiyorum, sorunuzdan uzaklaştım ama yok, hala aslında Türkiye'nin dönüp Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmaya ve İran'ı karşısına almaya çok eğilimli olduğunu, Rusya'yla da Rusya'nın şeye ilk başta konuştuğumuzu hatırlayalım. Yani Rusya'nın dengeleyici olacağını, yani Türkiye taraf değiştirirse çok üzülüp şaşırmayacağını bildiğimizi, dolayısıyla bütün projeleri kaldırmayacağını, tamam ne yapalım Suriye'de anlaşmamaya, yani İran'la da savaşacaksan yani kavga edeceksen et diyeceğini bildiğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım hala çok kuvvetli. Fakat tabii özel faktörler de var. Yani Pompeo'nun çok böyle sert bir mizacı var. Kişisel özelliklerine de çok hani bağlı olabiliyor bazen süreçlerin akışı, en azından hızı. Evet. Yani Suudilerle olan yakınlığı ve İsrail'le olan yakınlığı ve Erdoğan'la bir ne diyelim, bir rezonans tutamamış olmaları, bütün bunlar işleri biraz zorlaştırıyor bu ikili açısından. Ama giderek daha fazla Batı merkezli resmi açıklamada Türkiye'nin müttefiklik rolünün altının çizildiği, Suriye konusuna yönelik açıklamalarda da yine daha çok sayıda, hani zaman zaman yine hani SDG ile ilişki sürdürülüyor vesaire, ama bir Türkiye, yani bundan bir yıl önce, altı ay önce görmediğimiz kadar Türkiye kelimesinin bir müttefik olarak ve pozitif şekilde anılmaya başlandığını gözlemleyebiliyoruz. Evet. Yani bu trendde bir anlaşmanın hani kapıda olmasa bile bir zemini olduğunu gösteriyor, ama bunun için biz de galiba 24 Haziran'ı göreceğiz.
Sonra. Evet, 24 Haziran iç politika ve Kürt meselesinin şekillenmesi zannedersem çok etkili olacak. Peki, evet. Daha konuşacak çok şey var tabii ama tekrar davet ederiz diye umut ederek süremi doldurdum diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Efendim, City Lights'ı dinleyelim. Cry by Armistice. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Tonight, let alone danger, peace of mind is not hard to find. I heard you were lonely, is it worth making me the fool for trusting your halo and those tales that became too cruel? I'll leave you for someone tonight, the shape.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yarım hasta konuştuk. Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.